Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Neslihan Nur Türk imzalı Toprak Yazıları 7 Nedavu Köşk Niyet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şu üç günlük dünyada ev yetmedi, köşk mü yaptın? Gayipten 50 yıl daha ömür senedi mi aldın? Hiçbiri değil. Evvela her şeyi kenara bıraktım, kalbimdeki niyetlerin teftişini tamamladım. Zira niyetsiz amelin başı boş, sığ ve yanlış niyetin dareyin karşılığı nahoştur. Bu sebeple kendime sordum ve cevapladım. Yakında ölecek değil misin? Niye şu fani dünyada bir ev yaptırmaya kalktın? Elbette yakında öleceğim. Fakat bu yakın 20 gün müdür, 20 sene midir bilmem. Ecelimin her an gelebileceğini huzurla kabul halinde olduğum için mala mülke ihtirasla meyletmem. Şükür ki her şeyin asli ve biricik sahibinin Allah olduğuna imanım tamdır da, benim evim, benim köşküm deyip tavus gibi kabarmak gibi bir ahmaklığa düşmem. Dünyalık denilen şeylerin tümünü ahirete hazırlanmama yardımcı birer malzeme ve ardından gelenlere devredeceğim birer sadaka olarak görürüm. İşte bu ahval içinde niyet ettim yaşadığım sürece kullanmak, vefatımdan sonra da hayırla yad edilişime vesile kılmak umuduyla ihtiyacım olan haneyi yaptırmaya. Mülkü edinmek yerine kiralayabilirdin. Ne diye rahatını bozup koca bir sıkıntıya girdin? Çünkü temel bir ihtiyaç için her ay yüksek kiralar ödeyebilecek kadar zengin değilim. Kiracı olmak birine devamlı borçlu olmaktır. Üstelik bu düzenli ödemelere mukabil sonuçta elim boş kalır. Gençliğimde var gücümü tok şişirmede kullanıp savurmak yerine, yaşlılığımda kendime ve muhtaçlara rahmet olacak, artı gücü hazırlamak isterim. Uzun vadede ferahlık olacak bir işe girişirken, kısa vadede sıkıntıya göğüs germekten çekinmem. Rahatım kaçacak diye korkmam. Çünkü her kutlu gaye, hazlardan bir süreliğine feragat etmeye değerdir ve bence çalışmak başlı başına haz verici bir faaliyettir. Özetle güçten düşeceğim zamanlara güçlü çıkmak, imkanlarımı dareyn saadeti adına akıllıca kullanmak için niyet ettim ihtiyacım olan haneyi yaptırmaya. İlahi yahu onca yıl durdun da şimdi mi coştun? Hayır, onca yıl durmadım. Bakımlı, bakımsız, büyük, küçük, çeşit çeşit hanede yaşadım. Var olduğum her yere biraz iyilik, biraz güzellik, biraz mana katmak için uğraştım. Yeri geldi daracık mekanları geniş kılmaya alıştım. Yeri geldi elimdeki nimetleri sebil edip diyar diyar dolaştım. Hani her oluşun bir vakti vardır ya, bir gün baktım ki kendimi şu dünyada hiçbir yere ait hissetmiyorum. Bu aidiyetsizlik hissi büyüyünce fark ettim ki burası da dünyadaki mekanımdır diyebileceğim, bir başka yere taşınmak zorunda kalmayacağım, oturduğum için sürekli birine borçlu olmayacağım, insandan değil haktan emanet alacağım, bütün enerjimi akıtarak mana ve değer katacağım, huzurlu girip çıkacağım ve son çıkışımda kendisinden kabrime varacağım, ferah bir haneye muhtacım. Üstelik o haneyi bencil bir niyetin değil, paylaşarak tadılacak bir sevincin meyvesi kılmak muradım. Öyleyse niyet ettim Allah rızası için yalnızca şahsıma, aile efradıma, akrabalarıma, misafirlerime ve komşularıma değil, hatta bitkilere ve hayvanlara da rahmet olabilmek namına ihtiyaç duyduğum haneyi yaptırmaya. Ekonomik sıkıntıların çoğaldığı bir zamanda neye niyet ettiğinin farkında mısın? Elbette farkındayım. Lakin benim Rabbim kudretlilerin en kudretlisi olan Allah'tır. O beni hiç aç koymadı. Her daim yiyecek ekmeğim de içecek ayranım da oldu. ne urbasız kaldım ne parasız. Şükrettikçe bereketlendi, paylaştıkça çoğaldı. Allah'ın kerim olduğunu söylerken canı gönülden inandım. Bu işe girişirken onun lütfuna dayandım. Elimdeki azıcık bir helal paraya mukabil sapasağlam bir niyetim vardı. Bu vakte kadar kazandığım ne varsa harcamayı, üstüne en az 3-5 sene yorulmayı göze aldım. Saklı kalmış ne kadar istidadım varsa keşfedip kullandım. Gece gündüz demeden bazen saatlerce ayakta kalmak, bazen saatlerce bilgisayar başında oturmak pahasına çalıştım. Ekonomik sıkıntıları sızlanma değil, yeni çözümler bulma fırsatı olarak tanımladım. Yapabildiğim hiçbir şeyi parayla satın almadım ve yapabileceğim hiçbir işi yevmiye karşılığında bir başkasına yaptırmadım. Zaten kendi yükümün hamalı, kendi ekmeğimin hamurkârı, kendi eskimin yamacısı olmaya da kanaat etmeye de alışkındım. Niyet ettim mihnetsiz, haramsız, icabında taştan su çıkara çıkara, ihtiyaç duyduğum haneyi yaptırmaya. Hanene niçin köşk dersin? Köşkler çok odalı, süslü ve gösterişli yapılardır. Bizimkisi ise Karadeniz'in kod farklı coğrafyasından dolayı zarureten iki katlı olan, dört odası ve bir salonu bulunan son derece sade bir yapıdır. Ona köşk derim çünkü yapım süreci bizi bir köşk inşa etmişçesine zorlamıştır. Bunu küçük bir çocuğun zar zor yapacağı oyuncak bir evi gerçek bir ev gibi kucaklamasına benzetebilir ya da kuzguna yavrusunun şahin görünmesi gibi düşünebiliriz. Zaten komşunun tavuğu komşuya kaz gelmese de herkes kendi tavuğuna kıymet vermeyi bilse daha iyi değil mi? Niyet ettim ömrümü daha öte bir rıza ve memnuniyetle güzelleştirmek, içini huzurla doldurarak şükrün ve şuurun artmasına sebep bir okul haline getirmek ve cennet köşküne vardıracak bir yol eylemek niyazıyla ihtiyaç duyduğum haneyi yaptırmaya. Bunlar anlamlı niyetler ya başka? Başka ne niyetle giriştin bunca telaşa? İstedim ki imanı zayıflamış ve heyecanı sönmüş insanlara inançla ve gayretle nelerin başarılabileceğini göstereyim. İstedim ki bunu yaşlı ana babama yakın bir noktada mütevazı bir ev inşa ettirip yerleşmek suretiyle yapayım da evlatlık vazifemin gereğini ev üstüne ev kurmadan, kimseye yük olmadan yerine getireyim. İstedim ki bu devirde ev almak hayal oldu deyip umut kıranlara ve böylece ey hay olan Allah'ın dilediği her şeyi her an yaratıp lütfetmeye kadir olduğunu unutmuş gibi duranlara, boş konuşmayı bırakıp harekete geçmeleri gerektiğini halimle vaaz edeyim. Zira kanaatimce bu tip şevk kırıcı konuşmalar, boş laf zümresinden ve haşa hakkı küçük görmekten ibarettir ki, akaid açısından oldukça tehlikelidir. Niyet ettim hayra vesile, hakka kul, halka ilham olmak üzere ihtiyaç duyduğum haneyi yaptırmaya. Peki bu işi tamamlarken sana kuvvet katan neydi? Birincisi o hanede mahremiyetimi koruyacak ve kulluk edecek olma düşüncesi. İkincisi yapının vefatından sonra inşa sürecindeki ihlasım nispetinde hayra hizmet etmeyi sürdüreceği ve sadaka-i cariyem olabileceği bilgisi. Üçüncüsü hakka, hukuka, insafa, akla, hülasa, şeriata uygun adımlarla bir eser meydana getirmek suretiyle beni rehber kabul etmişlere yaşayarak misal olma mesuliyeti. Dördüncüsü, harama bulaşmadan, çalıp çırpmadan, gösteriş yapmadan, kibirlenmeden, dua ve ihlasla nice temeller atabileceğinin ve nice haneler yapılabileceğinin açık delillerinden biri olma vazifesi. Hasılı, niyet ettim, kavuşmayı umduğum ahiret selametine köprü kılmak üzere ihtiyacım olan haneyi yaptırmaya. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 7 Nedavu Köşk Niyet başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Fatma Çatak'ın kaleme aldığı Ebeveyn Ol, Helikopter Olma başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Egosu, bir diğer ifadesiyle nefis yönü fazla beslenen çocuklar, diğer gamlıktan, empatiden, işbirliği ve yardımlaşma değerlerinden uzak, yalnız kendini düşünen, haz odaklı fertler olarak yetişirler. Sorumluluk alma, bir işi yürütme ve sonlandırma becerileri gelişmez. Bahsettiğimiz ebeveynlik tiplerinde odak çocuktur. Elbette çocuk odak olacaktır, lakin sınır ve sorumluluk şuuru aşılanarak. Yaşadığımız zamandan bigane kalmamız mümkün değildir. Terbiye metodumuzu özümüzden kopmadan, değer ve inanç çizgimizden kaymadan, yaşadığımız çağa ayak uydurarak çizmeliyiz. Sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak istiyor, helikopter ya da kar küreyici olmak istemiyorsak, günün en az bir öğünü bütün aile fertlerinin oturduğu sofrada yenmeli, ailenin hepsinin bir arada olduğu vakitte, genellikle akşam yemeğinden sonra en az 20 dakika aile sohbeti, hasbihal, günün değerlendirilmesi, kitap dergi okuması yapılmalı, normal şartlarda dünyevi ve uhrevi hayat görüşümüzün uyuşmadığı televizyon, internet yayını gibi programları evlerimize konuk etmemeli, bize iyi hissettirecek arkadaş ortamı, kitap tahlili programları, sohbet ya da okuma gruplarına dahil olmalı, bunu haftalık ya da en az 15 günlük rutinlerle sürdürmeli, çocuklarımızı da bu grupta bulunan ebeveynlerin çocuklarıyla buluşturmalı, buluşma ve organizasyon için şehirlerimizde bulunan resmi kurum, vakıf, dernek, STK gibi kuruluşların imkan dahilinde olan mekanlarından faydalanmalı, çocuklarımızın dijital ekranla münasebetini yaşıyla orantılı olarak süre ve içerik muhteva bakımından sınırlandırmalı, çocuklarımız için okul dışı zamanlarda dini eğitim, spor, hobi, sanat, gezi, izcilik, gönüllülük faaliyetleri gibi sahalar oluşturmalı, hafta sonları bütün şehrin akın ettiği kalabalık AVM'ler yerine, varsa köyümüze yahut piknik, mesire, gezi alanı gibi tefekkürümüzü artıracak, ruhumuzu besleyecek alanlara yönelmeli, kendimizin ve evlatlarımızın sağlıklı bir ruhi gelişim göstermesi için rahmet bağlarını diri tutan sıla-i rahim akraba ziyareti konusunu asla ihmal etmemeli, şehrimizde ilmi, kültürel, manevi manada birikimi olan zatlar ziyaret edilmeli, çocuklarımızın dijital ekranla münasebetini yaşıyla orantılı olarak süre ve içerik muhteva bakımından sınırlandırmalı, çocuklarımız için okul dışı zamanlarda dini eğitim, spor, hobi, sanat, gezi, izcilik, gönüllülük faaliyetleri gibi sahalar oluşturmalı, hafta sonları bütün şehrin akın ettiği kalabalık AVM'ler yerine, varsa köyümüze yahut piknik, mesire, gezi alanı gibi tefekkürümüzü artıracak, ruhumuzu besleyecek alanlara yönelmeli, kendimizin ve evlatlarımızın sağlıklı bir ruhi gelişim göstermesi için rahmet bağlarını diri tutan sıla-i rahim akraba ziyareti konusunu asla ihmal etmemeli, şehrimizde ilmi, kültürel, manevi manada birikimi olan zatlar ziyaret edilmeli, evlatlarımız onların duasını almalı, evlatlarımızı okul dışı zamanlarda hasta ziyareti, yaşlı ziyareti, huzurevi ya da dezavantajlı görünen grupları ziyaret ettirip şükür-acziyet dengesini sağlamalarına fırsat vermeli, şehrimizde medfun olan varsa enbiya, evliya, şehit, alim ve benzeri zatların türbeleri ziyaret edilmeli. Yalnız bayramlarda değil, sair zamanlarda da çocuklarımızla kabir ziyaretlerinde bulunmalı. düzenli olarak kendimiz ve aile fertlerimiz için sadaka vermeli, gıdayı hazır almak yerine kendi hazırladığımız yemekleri evde aile sofrası konforu ve sıcaklığında tüketmeli, motorlu kuryelerin evimize yemek taşımasını bir moda, bir zaruret olarak görmemeli, göstermemeli, buna tevessül etmemeli, evlatlarımızın hazır ve dışarıda olana heves etmesi durumunda, nadiren de olsa en güvenebileceğimiz sakin, huzurlu ve aile ortamına müsait olan mekanları tercih etmeli, hadislerde belirtilen yaşlardan itibaren evlatlarımızı ibadet rutinlerine az ama devamlılık oluşturacak biçimde başlatmalı, takibini yapmalı, onlara ibadette kullanacakları başörtüsü, takke, seccade gibi eşyaları temin etmeli, en az bir vakti genellikle akşam namazı ailece, cemaatle eda etmeye çalışmalı, yalnız kız çocuklarımızı değil, erkek çocuklarımızı da tesettür şuuruyla yetiştirmeli, yaz aylarında buna daha çok dikkat etmeli, tesettüre girmiş kızlarımızı tesettürünü sürdürebileceği okul, ortam ve mekanlarla buluşturmalı, evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i her gün okumalı, okuyamıyorsak televizyon, radyo, internet gibi kanallardan Kur'an-ı Kerim açarak idraklerimizi vahyin sadasıyla doldurmalı, yatış, kalkış, gece ve gündüz ibadet düzenine ehemmiyet göstermeli, Ramazan ayı haricinde de oruç tutmaya çalışılmalı, influencer, youtuber, fenomen, yıldız, ünlü gibi etiketlerle evlatlarımızı ekranların süslü dünyasına ve bambaşka hayat tarzına davet eden şahıslara karşı uyanık olmalı, gerekirse onları takip etmeli, onların evlatlarımızı davet edebilecekleri noktalara karşı şuurlu olmalı, çağdan kopmadan, çağ aşmaya, fakat pergelin sağlam ayağından taviz vermemeye çalışmalı, sosyal medya, basın yayın, bunların her birini bize muhalif olanlar da dahil, zaman zaman gözden geçirmeli, akışa, gündeme, aktüele bigane kalınmamalı, evlatlarımızla aramızdaki uçurumun ben bilmem, anlamam, kullanamam gibi bizlerin tercihlerinden kaynaklandığı unutulmamalı. Bunları gerçekleştirmek için daima dua halinde olmalı. Peki bunları gerçekleştiremezsek ne olur? Evlatlarımızı YouTuber'lar, fenomenler, medya ve internetin çıkmaz sokakları terbiye eder. Zihin ve idrak dünyası bizden ve köklerimizden bambaşka olan nesiller yetişir. Aile içi ilişkilerde kırılmalar, çatışmalar, ayrılıklar baş gösterir. Göstermektedir ve maalesef görmekteyiz. Bunları gerçekleştiremezsek ne olur? Cibril hadisi diye meşhur olan ve Allah Resulü'nün bir kısmında kıyamet alametlerini anlattığı hadisi şerifindeki hale düşeriz. Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binalar yaptırmakta birbirleriyle yarışmalarıdır. Bizlere cariye muamelesi yapacak, yani kendini efendi, kral, hükümdar olarak gören, celladına aşık evlatlar, nesiller yetiştiririz. Evladımızın etrafında karda küreriz, helikopterde oluruz. Ahir zaman ümmeti olmak yüksek bir sorumluluk gerektiriyor. Zamanın heytelek, gelsene banalarına karşı direniş göstermek ama onların varlığını da inkar etmemek icap ediyor. Zira kainat ve eşya boşluk kabul etmiyor. Bizim olmadığımız yer asla boş kalmıyor. Bir yerde hak yoksa batıl orayı doldurmak için pusuda bekliyor. Sağlam, sağlıklı ve ümmet şuurunu yüklenmiş bir aile yapısı oluşturmak, hayırlı evlat yetiştirmek istiyorsak fedakarlık baş tacımız olmalı. Aile baş tacımız olmalı. Sağlam kalemiz olmalı. Baba telefonda, anne dizide, evlat oyunda, ekran karşısında, velhasıl ailelerdeki her bir gönül başka alemde olursa, o milletin geleceğini ve akıbetini tahmin etmekte zor olmaz. Yaşadığımız günlerle ilgili müşahede ve tespitler bize gelecek hakkında çok şey söylüyor. Ne dersiniz? Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak imzalı Ebeveyn Ol, Helikopter Olma 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Ayşenur Sever imzalı Tersini Rehberin Belirler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Farklı yaş gruplarına hitap ettiğim seminerlerde zaman zaman meal ya da tefsir okuma konusuna değiniyoruz. Yazık ki bu konuda vasatın altındayız. Dini inanışlara sahip olmayanlar bile inkar edebilmek için daha fazla hadisi şerif ya da ayeti kerimelerle ilgili araştırma yapıyorlar. Kur'an'ın iyileştirici, yapılandırıcı, yenileyici yönleri var şüphesiz. Cahiliye devrinin Ömer'i, Resulullah'ın ve Kur'an'ın rehberliğinde Hazreti Ömer oluyor. Peki bizler iman ettiğimiz mukaddes kitabın muhtevasına, içeriğine ne kadar hakimiz? Kur'an ahlakına talip olmak için önce vakıf olmak gerekir, öyle değil mi? Sadece öğlenin ardından ya da Ramazan ayında okunacak bir kitap alışkanlığı var genel olarak. Oysa Kur'an diri kitabıdır, dirinin kalbini ölümsüz kılacak bir hazinedir. Toplumsal olarak yaşanan pek çok aksaklık için vah vah tüh diyoruz. Ancak farkında mıyız? Kur'an'la olan bağlantımız zafiyete uğradıkça kaos artıyor. İhtiyacımız olan her konuya dair geçmiş kavimlerden örneklerle Kur'an bize ufuk açar. İdrak kapasitemizi artırır. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi hitaplarla bizi tefekkürün derinliklerine yönlendirir. Hz. Nuh'un isyankâr evladına yavrucuğum hitabı kocaman bir pedagoji, psikolojik kitabı yazdırmaya kâfi gelir. Nasıl buyuruluyor ayeti kerimede? Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Kur'an'la yaşamak, inandığın dini hazmetmektir. İmanın dilden kalbe süzülüşüdür. Hazreti Ömer radıyallahu anh, inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyerek, bize iç dünyamızla dış dünyamızın aynı olması gerektiğini vurguluyor. Zor zamandayız vesselam. Ahir zamandaki ümmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sebeple olsa gerek, kardeşlerim diye hitap ediyor. Mesele sadece iman edip etmemek değil, bu devirde imanı muhafaza etmek de ayrı bir dert, ayrı bir mesele. Son dönemlerde hafız olup, ilahiyat okuyup tesettüründen vazgeçenler ya da tesettürünü tamamen modaya uyduranlar yahut namazdan uzaklaşanların bulunduğunu duyuyoruz maalesef. Fakat bunu söylerken kastımız hafızlık ve dini tahsili küçümsemek değil, belki de bizim hafız olmaya veya ilahiyat okumaya başlamadan önce Kur'an'ın ve İslam'ın ne olup olmadığını doğru şekilde öğrenmeye ihtiyacımız var. Elbette hırsız boş eve girmez, meyvesi olmayan ağaç taşlanmaz, şeytan da dindar insanlara daha çok musallat olmaya çalışıyor. Öbürleri zaten kendisinin bir dediğini iki etmiyor. Bize sayı, nicelik değil, vasıf ve kalite yani nitelik lazım. Ramazan ayında kaç hatim indirdin diye sayıp durmak yerine, bugün bu ay Kur'an-ı Kerim'in kaç ayetini anlayıp hayatıma geçirdim diye düşünmemiz gerekiyor. Ya da kaç rekat nafile namaz kıldım yerine tadına vara vara iki rekat namaz kılabildim mi? Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma her sabah mushafı eline alır, öper ve duygulu bir şekilde Rabbimin ahdi, Rabbimin açık fermanı diyerek ona olan muhabbetini ishar ederdi. Edeple ne okuduğunun farkına vararak, düşünerek, hissederek okuduğumuz bir ayet, hiçbir şey düşünmeden, mekanik olarak okuduğumuz sayfalarca Kur'an'dan daha çok tesir etmez mi bize? O halde biraz sükunetle düşünmeli, biraz yavaşlayıp hazmetme ve hissetme üzerinde durmalıyız. Kur'an'ın kendi hayatımıza hakim olmasına ihtiyacımız var. Duygularımıza, düşüncelerimize, önceliklerimize. Dinimiz hayat tarzımızı belirliyorsa, tarzımızın rehberi tartışmasız Kur'an'dır. Ne mutlu Kur'an'la hemhal olanlara, ne mutlu hayatının rehberi olarak Kur'an'ı seçip onu baş tacı edenlere. Şahsımızda Kur'an can bulsun, bizi tanıyanlar İslam'ın güzelliklerine şahit olsun. Ne güzel bir insan, ne güzel bir Müslüman desin. Bırakın diliniz değil, haliniz konuşsun. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam son olarak Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında Şebnem Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Tarzını Rehberin Belirler başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.